İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Matta 12. Bölüm. Yunus'un Belirtisi.
Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yarın bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.
İsa'nın annesi ve kardeşleri.
İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
13. Bölüm. Tohum Benzetmesi.
Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı: "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat.
Dericeler benzetmesi.
İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun.
Hardal tanesi ve maya benzetmeleri.
İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
Deliceler benzetmesi açıklanıyor.
Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip, tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum, göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman, iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin.
Define ve inci benzetmeleri.
Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.
A benzetmesi.
Yine göklerin egemenliği denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi.
İsa reddediliyor.
İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
14. bölüm. Yahya'nın öldürülmesi.
O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına "Bu vaftizci Yahya'dır." dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır." demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip "Burası ıssız bir yer" dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa "Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin" dedi. Öğrenciler "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki" dediler. İsa "Onları buraya bana getirin" dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
İsa su üstünde yürüyor.
Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. "Bu bir hayalet" diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim, korkmayın" dedi. Petrus buna karşılık "Ya Rab" dedi. "Eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa "Gel" dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar" diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
15. Bölüm. Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?
Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar.
İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
İnsanı kirleten nedir?
İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
Kenanlı kadının imanı.
İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın ya Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.'' O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. ''Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun.'' Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' dedi. ''Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler.'' Öğrenciler kendisine, ''Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?'' dediler. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var.'' dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa, halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
16. Bölüm. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek." Sonra İsa onları bırakıp gitti.
Ferisilerle Sadukilerin mayası.
Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara, "Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının," dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak, "Ekmek almadığımız için böyle diyor," dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi: "Ey kıt imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının," dediğini o zaman anladılar.
Petrus'un Mesih'i tanıması.
İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: "Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor?" Öğrencileri şu karşılığı verdiler: "Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Simon Petrus, "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin," yanıtını verdi. İsa ona, "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon," dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak." Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
İsa, ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.
Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. "Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek," dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, "Çekil önümden şeytan," dedi. "Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi: "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
17. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular: "Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" İsa, "İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak," diye yanıtladı. "Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir." O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
Cinli çocuk iyileştiriliyor.
Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. "Ya Rab," dedi, "oğlumun haline acı, sarası var, çok acı çekiyor, sık sık ateşe suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, "Biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "İmanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır."
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
Tapınak vergisi.
Kefernahum'a geldiklerinde 2 dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "Öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?" diye sordular. Petrus, "Ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon, ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un "yabancılardan" demesi üzerine İsa, "O halde oğullar muaftır," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."